Ayrım 31. Aptallar erken ölür. Mario Puzo. Sayfa 289. 25. bölüm. Seksi Fino ölmeyince hanımefendi de işin üstüne gitmedi. Yüzünün çarşamba pazarına çevrilmesine aldırmıyordu anlaşılan. Kocası için de önemi yoktu belki. Hatta yediği dayaktan zevk almış bile olabilirdi. Osano'ya sonradan dostça bir mektup yolladı. İleride yine bir araya gelebilmek için kapıyı açık bırakırcasına. Osano garip bir homurtuyla çöp sepetine fırlattı mektubu. ''Neden bir denemiyorsun?'' dedim. ''Belki de ilginç bir kadındır.'' ''Ben kadınlara vurmaktan hoşlanmam.'' dedi Osano. ''O karıysa kendini kum torbası yerine koymamı istiyor.'' ''Bakarsın bu da Wendy'nin bir benzeridir.'' dedim. Yıllardır ayrı olmalarına ve Osano'nun başını açtığı tüm dertlere karşın Wendy'ye karşı hala belli bir hayranlık duyduğunu biliyordum. ''Aman.'' dedi Osano. ''Bir bu eksikti.'' Ama yine de gülümsüyordu. Anlamıştı ne demek istediğimi. Belki de kadınları dövmek hiç hoşuna gitmiyor değildi fakat yanıldığımı göstermek istedi bana. ''Karılarımın içinde dayak düşmanı olan bir Wendy vardı.'' dedi. ''Öteki karılarım en iyi dostlarımla yattılar, paramı çaldılar, nafaka koparmak için oyun oynadılar. Hakkımda yalan dedikodular çıkardılar ama hiçbirine vurmadım, hatta bozuşmadım bir de. Öteki karılarımın hepsiyle de iyi dostuz hala. Fakat şu Wendy denilen karı başka bir şey. Başlı başına bir tür sanki. Eğer onunla evli kalsaydım öldürürdüm herhalde.'' Ne var ki Fino olayı New York'un edebi çevrelerinde duyulmuştu. Osano Nobel ödülünü kazanma şansının azalmasından kaygılanıyordu. ''Şu İskandinavlar da köpekleri çok severler.'' diyordu. Tüm dostlarına ve meslektaşlarına mektuplar yazarak Nobel kampanyasını hızlandırdı. Bir yandan da ilavede çıkacak olan eleştirel yapılar hakkında da makaleler yazıp duruyor. Ayrıca edebiyat üzerine yazılar yayımlanıyordu. Hepsi de boktandı bana kalırsa. El yazısıyla yazdığı tek şey büyük romanıydı. Geri kalanını iki parmakla daktilosunda yazıyordu. Hayatımda gördüğüm en hızlı iki parmak daktiloydu. Kelimenin tam anlamıyla makineli tüfek gibiydi. Ve o makineli tüfek daktilosuyla büyük Amerikan romanının nasıl olması gerektiğini, İngiltere'nin casusluk romanları dışında neden büyük edebiyat eserleri yaratamadığını anlatıyordu. Faulkner, Mailer, Styron, Jones gibi yazarları, Nobel için kendisine rakip olabilecek herkesin son yapıtlarını ve bazen tüm yapıtlarını birden çözümleyip yerle bir ediyordu. O kadar dahiyane yazıyor, öylesine elektrikli bir dil kullanıyordu ki inanacağı geliyordu insanın. Bütün o boktan yazıları yayımlayarak rakipleri yolundan temizlemişti. Asıl sorun iş kendi yapıtlarına gelince baş gösteriyordu. Bundan 20 yıl önce yayımlanan ilk iki romanı dışında edebi ağırlık taşıyan bir yapıtı yoktu. Gerçekte son 10 yıldır halk arasındaki başarısından ve edebi ününden çok şey yitirmişti. Baştan savma çok fazla kitap çıkarmış, edebiyat ilavesini yönetirken takındığı burnu havada tavırla çok fazla düşman edinmişti. Bazı güçlü edebi kişilikleri överek arada sırada yağcılık yaptığı oluyorsa da bunu bile öyle bir kibir ve tenezzül havası içinde yapıyor, övgülerinin arasına kendini de öyle bir karıştırıyordu ki okşadığı kişiler de düşman oluyorlardı sonunda. Örneğin Einstein hakkında yazdığı bir makale Einstein kadar kendisinden de söz etmekteydi. Hele bir cümlesi büyük gürültü koparmıştı. 19. yüzyıl Fransız edebiyatı ile İngiliz edebiyatı arasındaki en büyük farkın Fransız yazarlarının sekse bol yer vermeleri, İngilizlerin ise es geçmeleri olduğunu söylemiş, bizim ilavenin müşterilerini kudurtmuştu. Bütün bunların üstüne tüy dikercesine kişisel davranışları da skandallar yaratıyordu. İlavenin patronları uçaktaki olayı duydukları gibi tüm dedikodu sütunlarına da geçmişti. Kaliforniya'daki bir kolejde verdiği bir konferans sırasında tanıştığı 19 yaşında bir edebiyat öğrencisini beraberinde New York'a getirmişti. Kız kitap meraklısı bir öğrenciden çok bir yıldız adayına benziyordu. 6 ay kadar dayanabildi Osano'nun yanında. Ama bu süre içinde bütün partilere birlikte geldiler. O sahne 55 yaşlarındaydı. Henüz tamamen aklaşmamıştı saçları ama haydi göbek salmıştı. İkisini birlikte görenler biraz rahatsız oluyorlardı. Özellikle Osano'nun küfelik olup kızın sırtında evine döndüğü zamanlar. Yazı işlerinde çalışırken de içiyordu üstelik. 19'undaki kız arkadaşını o sıralar çok satan bir kitap yazmış bulunan 40 yaşlarında kadın bir romancı ile de aldatıyordu. Kitap o kadar iyi değildi ama Osano ilavede bu kitaba tam sayfa ayırıp Amerikan edebiyatının gelecekteki büyük umutlarından biri olarak selamlamıştı yazarını. Ve bir alışkanlığı da vardı ki gerçekten sinirime dokunuyordu. Kim isterse kitabı hakkında bir şeyler söyleyiveriyordu. Bu yüzden berbat bir kitabın iç kapağında Osano'dan şöyle alıntılar okunabiliyordu. Styron'un Lie Down in Darkness'ından sonra en güzel güneyli romanı ya da insanı sarsacak şok yaratan bir kitap. Bu kurnazca bir laftı tabii. Çünkü hem dostuna iyilik etmiş oluyor hem de böylesine çok anlamlı bir sözle okuyucuyu da uyarıyordu. Osano'nun kendini dağıttığını görmek benim için zor olmuyordu. Belki de aklını kaçırıyor diye düşünüyordum. Ama neden dolayı olduğunu bilemiyordu. Yüzü şiş, sıhhatsiz bir hal almıştı. Yeşil gözlerindeki parıltı normal bir insanınkine benzemiyordu. Yürüyüşünde de bir aksama baş göstermişti. Bazen sola doğru hafifçe kaykılıyordu. Kaygılanıyordum onun adına. Yazılarından, Nobel ödülü için korsan taktiklerine başvurmasından, eline düşen her kadını düzmeye kalkışmasından hoşlanmamama karşın ona karşı sevgi duyuyordum içimde. Üzerinde çalıştığım roman hakkında benimle konuşuyor, beni yüreklendiriyor, öğütler veriyor, hatta boğazına kadar borca batmış olmasına karşın bana para vermeyi öneriyordu. 5 eski karısına ve 8 ya da 9 çocuğuna ödediği nafaka eline geçeni götürüyordu. Fakat ne kadar kusurlu olursa olsun yayımladığı yapıtların çokluğuna da hayret ediyordu. Aylık dergilerden birinde mutlaka bir yazısı çıkardı. Bazen ikisinde, üçünde birden. Her yıl yayıncıların moda olduğunu düşündükleri bir konuda belgesel türünden bir kitap yayınlıyordu. Bunlara ek olarak edebiyat ilavesinin editörlüğünü yapıyor ve her hafta uzun bir yazısı çıkıyordu. Senaryolar yazıyordu. Müthiş para kazanıyordu ama yine de boğazına kadar borçluydu. Yalnızca borç aldıklarından değil, gelecekte yazacağı kitaplara mahsuben aldığı avanslardan da. İçinden çıkamayacağı bir batağa saplandığını kendisine hatırlattığımda sabırsızlanmışçasına bir el işaretiyle konuyu savuşturuyordu. ''Benim askozum o batakta saklı.'' dedi. ''Büyük romanım neredeyse bitti. Belki bir yılı daha var. Sonra gene zenginim demektir. Ve sonra da Nobel ödülünü almak üzere İsveç'e. Ne tatlı sarışınlar vardır orada kim bilir düşün hele.'' Nobel ödülünü almak için yapacağı geziye daima beni de katardı. Aramızda geçen en şiddetli tartışmalar genel olarak edebiyat üzerine yazdığı yazıları hakkında ne düşündüğümü sorduğunda çıkardı. Her defasında yalnızca bir hikayeci olduğumu söyleyerek kudurturdum onu. ''Siz ilahi bir ilham perisine sahip bir sanatçısınız.'' derdim ona. ''Siz entelektüelsiniz. Çağdaş edebiyat üzerine 100 ders saatini dolduracak kadar palavra sıkabilecek bir beyniniz var. Ben ise yalnızca bir kasa hırsızıyım.'' Kasanın kapısına kulağımı dayayıp kilidin tıkırdayarak açılacağı duruma gelmesini beklerim. ''Sana da, senin kasa hırsızlığına da,'' dedi Osano. ''Sırf bana inat olsun diye söylüyorsun bunu. Senin de kafanda fikirler var. Gerçek bir sanatçısın sen.'' ''Ama sen bir sihirbaz, bir hokkabaz olduğunu düşünmekten hoşlanıyorsun. Öyle ki her şeyi yazdıklarını da yaşadıklarını da denetimin altında bulundurabilesin, önüne kurulan tüm tuzakları atlatabilesin. Bu senin davranış tarzın.'' ''Sihirbazlığı yanlış anlıyorsunuz.'' dedim. ''Sihirbaz sihir yapar yalnızca, hepsi bu.'' ''Sence bu yeterli mi yani?'' diye sordu Osano, hafif hüzünlü bir gülümseme belirmişti yüzünde. ''Benim için yeterli.'' dedim. Osano başıyı da onayladı. ''Bilir misin, bir zamanlar ben de büyük bir sihirbazdım. İlk kitabımı okudun işte. Baştan aşağı sihirbazlık değil mi?'' Bu konuda aynı düşüncede olduğumuza sevindim. O kitabı seviyordum. Safi sihirbazlık dedim. ''Ama yetmedi işte.'' dedi Osano. ''Bana yetmedi.'' ''Senin hesabına yazık olmuş.'' diye düşündüm. Sanki beynimden geçeni okumuştu. Hayır, hayır düşündüğün gibi değil dedi. Bir daha yapamadım çünkü istemedim. Belki de yapamazdım zaten. O kitaptan sonra sihirbaz değildim artık. Yazar olmuştum. Galiba biraz anlayışsız bir tavırla omuz silkmiş olacağım ki o sahana ve hayatım bombok oldu dedi. Onun için senin yaşamına gıpta ediyorum. Her şey denetim altında. İçki yok, sigara yok, karı peşinde koşmak yok. Yalnızca yazılarım ve kumarım var. İyi aile reisi rolünü oynuyorsun. Gayet parıltısız bir sihirbazsın Merlin. Gayet güvenceli. Güvenceli bir yaşam, güvenceli kitaplar. Umutsuzluk ve çaresizliği kaldırmışsın ortadan. Bozulmuştu bana. Benim ruhumu okuduğunu sanıyordu. Saçmaladığını bilmiyordu. Ben de aldırış etmiyordum zaten. Demek ki sihrim tutmuştu. Görebildiğinin hepsi buysa benim için daha hoştu. Hayatımı denetim altında tuttuğumu sanıyordu. Istırap çekmediğimi ya da buna izin vermediğimi, onu durmadan kadın değiştirmeye, içkiye, kokaine iten yalnızlık bunalımlarına kapılmadığımı sanıyordu. Oysa görmediği iki şey vardı. Istırap çekmesinin nedeni yavaş yavaş aklını kaçırmasıydı. Gerçekten ıstırap çekmek değildi bu. İkincisi dünyada herkes ıstırap çekiyor, yalnızlık duyuyor ama elinden geldiği kadar gününü gün etmeye bakıyordu. Büyük bir mesele değildi bu yani. Aslında hayatın da öyle büyük bir mesele olmadığı söylenebilirdi pekala. Onun şu boktan edebiyatı bir yana. Derken hiç ummadığım bir yerden sorunlar açıldı başıma. Bir gün yazı işlerinde otururken Artie'nin karısı Pam'den bir telefon geldi. Beni yalnız olarak görmek istediğini söylüyordu. Önemli bir şey konuşacaktı, hemen gelebilir miydim acaba? Tam bir panik duygusu sardı beni. Aklımın bir köşesinde hep Artie için kaygılana gelmiştim. Çok zayıf bir yapısı vardı ve çoğu zaman yorgun gözükürdü. O ince yapılı yakışıklılığının altında gerginlikler hemen kendini belli ederdi. O denli paniğe kapılmıştım ki telefonda anlatması için yalvardım karısına ama anlatmadı. Yalnızca sağlığı ile ilgili bir şey olmadığını söyledi. Artie ile arasında özel bir sorundu bu ve benim yardımıma ihtiyacı vardı. Hemen o anda bencilce bir ferahlama duydum. Belki de onun bir sorunu vardı, Artie'nin değil. Yine de işten erken çıkıp Long Island'da sürdüm Pam'i görmek için. Ben güney kıyısında, Artie ise kuzey kıyısında oturduğundan yolumu da fazla uzatmış olmuyordum. Pam ile konuşup az bir gecikmeyle eve yemeğe yetişeceğimi hesaplamıştım. Valerie'ye telefon etmeye bile değmezdi. Artie'nin evine gitmeyi severdim. 5 çocukları vardı ama hepsi de çok şirin şeylerdi. Bir sürü arkadaşları vardı eve dolaşan ama Pam aldırmazdı. Hepsine yetecek kadar kurabiye, sürahi sürahi süt bulunurdu evde. Geldiğimde çocukların bir kısmı televizyon seyrediyor, bir kısmı da çimenlerin üstünde oynuyorlardı. Selam dedim çocuklara. Kısa bir selamla yanıtladılar. Ya da içlerinden biri hepsi adına yanıtladı. Pam beni mutfağa aldı, kahve hazırlamıştı, bana da koydu. Başı yerdeydi hep, sonra kaldırdı başını ve ''Artie'nin bir kadın dostu var.'' dedi. 5 çocuğu olmasına karşın Pam hala güzel bir vücuda sahipti. İnce uzundu. Çocuk yapmazdan önce de haydi zayıfçaydı. Bir azize ifadesi taşıyan duygusal bir yüzü vardı. Orta Batı'nın küçük bir kentindendi. Babası küçük bir bankanın yönetim kurulu başkanıydı. Artie ile kolejde tanışmışlardı. Son 3 kuşak boyunca ailesinde 2'den fazla çocuk yapan olmadığından 5 çocuğuyla ana babasının gözünde bir kahraman olmuştu. Onlar anlayamamışlardı neden böyle olduğunu ama ben biliyordum. Bir keresinde Artie'ye sormuştum. O azize yüzünün ardında Long Island'ın en abaza kadınlarından biri vardı ondan demişti. Ve bu benim de işime geliyor tabii. Karısı hakkında bunu söyleyen başka bir koca olsaydı bozulurdum. Şanslı adamsın demiştim ben de. Öyle demişti fakat galiba biraz acıyor bana. O yetimhanede geçen çocukluğumuzdan dolayı falan. Onun için bir daha hiç yalnızlık hissetmememi istiyor herhalde. Öyle bir şeyler olmalı. Şanslısın, şanslı demiştim. Şimdi Pam'in onu suçladığını duyunca biraz kızmıştım. Artie'yi tanırdım. Onun karısını aldatmasının olanak dışı olduğunu biliyordum. Hiçbir zaman kurmuş olduğu aileyi ya da bu ailenin ona sağladığı mutluluğu tehlikeye atmayacağını biliyordum. Pem'in ince uzun vücudu eğilmişti hafifçe, gözlerinde yaşlar vardı. Fakat bu arada dikkatlice yüzümü inceliyordu. Artie'nin evlilik dışı bir ilişkisi varsa bunu anlatacağı tek kişi bendim. Yüzümdeki ifadenin Artie'yi ele vereceğini umuyordu Pem. Doğru değil bu dedim. Artie'nin peşinde koşan kadınlar hep olmuştur ama o nefret eder bundan. Dünyanın en dürüst adamıdır o. Bilirsin ki ona paravan olmam ben. Onun arkasından konuşmam ama paravan da olmam.
Biliyorum dedi Pem. Fakat haftada en az 3 gece eve geç gelmeye başladı. Üstelik dün gece gömleğinin üstünde ruj izleri vardı. Ben yattıktan sonra gece yarısı bir yerlere telefon edip duruyor. Seni aradı oldu mu hiç?
Hayır dedim. Şimdi biraz kötü olmuştum. Belki de doğruydu. Hala inanmıyordum ama ne olup bittiğini öğrenmem gerekti.
Sonra şimdiye kadar hiç harcamadığı kadar fazla para harcıyor dedi Pem. Ne yapacağım ben şimdi?
Gözyaşlarını tutamıyordu artık. Bu gece yemeğe gelir mi diye sordum. Pem başıyla evet işareti yaptı. Mutfaktaki telefondan Valerie'yi arayıp yemeği Artie'lerde yiyeceğimi söyledim. Kimi zaman ağabeyimi görmek ihtiyacını hissettiğimde önceden haber vermeden gidiverirdim. Onun için Valerie bir şey sormadı. Telefonu kapattıktan sonra Pem'e bana yetecek kadar yemeğin var mı diye sordum.
Gülümseyerek tabii dedi.
O zaman gidip onu istasyonda karşılayayım dedim ve yemekten önce de bu işin bir çaresine bakarız. Biraz maskaralığa vurarak kardeşim masumdur dedim.
Tabii tabii dedi Pem ama gülümsüyordu.
İstasyonda treni beklerken Pem ile Artie hesabına üzüldüm. Bu acımada biraz sinsice bir keyiflenme de vardı. Şimdiye dek hep Artie benim yardımıma koşmuştu. Şimdi ise ben onun başını dertten kurtaracaktım. Bütün kanıtlara, gömleğindeki dudak boyasına, eve geç vakitler gelmesine, gece yarısı yaptığı telefon konuşmalarına, fazladan harcadığı paralara karşın Artie'nin esasında masum olduğunu biliyordum içimden. En kötü olasılıkla genç bir kız onu sonunda biraz yumuşatacak kadar inatçı davranmış olabilirdi. Yoksa hala inanamıyordum böyle bir şeye. Acımayla karışık gıpta ediyordum Artie'ye. Bana hiç nasip olmayacak bir şekilde çekici buluyordu kadınlar onu. Bir an için kendimden hoşnut, çirkinliğin o kadar da kötü olmadığını düşündüm. Artie trenden indiğinde beni görünce pek şaşırmamıştı. Daha önce de böyle aniden ziyaretine gelip onu tren istasyonunda karşıladığım olmuştu. Hoşuma giderdi böyle yapmak, o da hep sevinirdi beni karşısında görüverince. Onun sevindiğini görmek beni daha da sevindirirdi. Bu kez yüzüne dikkatlice bakınca beni görmekten o kadar sevinmişe benzemediğini fark ettim. ''Ne yapıyorsun sen bakayım burada?'' dedi ama sarılıp öpüştük. Bir erkek için olağanüstü denebilecek tatlılıkta bir gülümsemesi vardı. Çocukken de böyle gülümserdi, hiç değişmemişti. ''Başını beladan kurtarmaya geldim.'' dedim neşeyle. Pem nihayet çakmış vaziyeti. Güldü. ''Tanrım, yine şu mesele mi?'' Pem'in kıskançlıklarına gülmekten fazla yapılacak bir şey olmazdı hiç. Öyle ya dedim, gece geç vakit eve dönmeler, gece yarısı bir yerlere telefon etmeler ve nihayet klasik bir ruj izi gömleğinde. Kendimi çok iyi hissediyordum bunları söylerken. Çünkü orada Artie'yi görüp konuşmakla her şeyin bir yanlışlıktan ibaret olduğunu anlamıştım bile. Fakat Artie birden istasyondaki sıralardan birine oturuverdi. Yüzü çok yorgun görünüyordu. Başında duruyor ve hafiften ikirciklenmeye başlıyordum. Artie başını kaldırıp bana baktı. Yüzünde garip bir acıma duygusu sezdim. ''Merak etme dedim, her şeyi yoluna koyarım.'' Gülümsemeye zorladı kendini. ''Sihirbaz Merlin ha?'' dedi. ''Şu külahını başına geçirsen iyi olacak. Hiç olmasa yanıma bir otur bakalım.'' Bir sigara yaktı. Çok fazla içtiğini düşündüm yine. Yanına oturdum. Vay canına be dedim kendi kendime. Pem'le arasını nasıl yapacağım diye zorluyordum kafamı. Bildiğim bir şey varsa o da ne Pem'e yalan söylemeyi ne de Artie'nin yalan söylemesini istediğimdi. Pem'i aldatıyor değilim dedi Artie. Sana söylemek istediğim de bu kadar. Ona inanmamam söz konusu değildi. Bana katiyen yalan söylemezdi. Tamam dedim. Fakat Pem'e olup bitenleri anlatman gerek, yoksa çıldıracak kadın. Beni ta işimden aradı. Eğer Pem'e anlatırsam sana da anlatmam gerekir dedi Artie. Seninse anlatacaklarımı duymak isteyeceğini sanmıyorum. Anlat bakalım dedim. Ne fark eder ki yani? Bana her şeyi anlatırsın nasılsa. Ne zararı olabilir ki bana? İstasyonun beton zeminine attı sigarasını. Artı peki dedi, elini koluma koydu ve birden bir ürperme hissettim içimde. Çocukken de beni avutmak için yapardı bu hareketi hep. Yalnız sözümü kesme de bitireyim anlatacağımı dedi. Olur dedim, yüzüm birden yanmaya başlamıştı, ardından ne geleceğini düşünemiyordum. Son birkaç yıldır annemizi bulmaya çalışıyordum dedi Arti. Kim olduğunu, nerede olduğunu, bizim nereden peydahlandığımızı. Bir ay kadar önce de buldum onu. Ayağa fırlamıştım, kolumu çektim. Arti de kalkıp beni tutmaya çalışıyordu yine. Ay yaş dedi. Ruj sürüyor dudaklarına, pek de fena görünmüyor. Ama tek başına ve seni görmek istiyor. Diyor ki, sözünü kestim. Başka şey söyleme dedim. Sakın başka bir şey söyleyeyim deme. Sen ne istersen yap ama ben onu hayatta göreceğime cehennemde görmeyi yeğlerim. Ne oluyorsun ya, kendine gel dedi Arti. Elini yine uzatıyordu ki silkinip arabaya doğru yürümeye başladım. Arti de arkamdan geldi. Binip eve sürdüm arabayı. Bu arada kendime hakim olmuştum. Arti'nin tedirgin olduğunu fark ettiğimden bunu Pem'e anlatsan iyi olur dedim. Öyle yapacağım dedi Arti. Evin bahçe girişinde durdurdum arabayı. Yemeğe geliyor musun diye sordu Arti. Arabanın açık penceresinin yanı başında duruyordu. Yine elini uzatıp kolumun üstüne koydu. Hayır dedim. Hala çimenlerin üstünde oynayıp duran çocuklarını da önüne katarak eve girişini izledim. Sonra ayrıldım oradan. Arabayı yavaş ve dikkatli sürüyordum.
31. ayının sonu. Sayfa 298.